Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 33. ayrım. Erika Berger, salı sabahı yazı işlerine gelir gelmez, Svenska Morgan Posten'in yönetim kurulu başkanı Magnus Borgsjö'ye telefon açtı. "İlgileniyorum," dedi. İlgileneceğini düşünmüştüm. Kararımı Paskalya tatilinden sonra iletecektim ama bildiğin gibi yazı işlerinde bir sürü sorun vardı. Doug Svensson cinayeti. Çok üzüldüm, korkunç bir olay. O zaman takdir edersin ki gemiyi terk edeceğimi açıklamak için uygun bir zaman değil. Borgsjö bir süre sustu. "Bir sorunumuz var," dedi sonunda. "Ne?" "İlk konuştuğumuzda Ağustos'ta işe başlarsın demiştik. Ama yerine geçeceğin genel yayın yönetmeni Hakan Morander'in sağlığı çok kötü. Kalbinde problem var. Birkaç gün önce doktoruyla konuştu. Kalbine dikkat etmeliymiş. 1 Temmuz'da işi bırakmayı düşünüyor. Ben o sonbahara kadar kalır, sen de Ağustos-Eylül gibi işe başlarsın diye hesap etmiştim. Ama şimdi bütün hesaplar alt üst oldu. Erika, sana 1 Mayıs'tan itibaren ihtiyacımız var. Hadi bilemedin, en geç 15 Mayıs'ta işe başlamalısın."
"Tanrım, yalnızca birkaç hafta var.
İşle hala ilgileniyor musun?"
"Tabii ama bu milenyumdaki işleri düzene koymak için yalnızca bir haftam var demek."
"Üzgünüm Erika ama maalesef seni sıkıştırmak zorundayım. Happy Top'u yarım düzine elemanın çalıştığı bir dergide işleri düzene koymak için bir ay az bir zaman sayılmaz herhalde."
"Evet ama şimdi normal bir zaman değil.
Ne de olsa bırakacaksın. Ancak birkaç hafta erteleyebiliriz."
"Bazı koşullarım var."
"Dinliyorum. Millennium'un yönetimindeki görevimi korumak istiyorum." "Bu uygun olur mu bilmiyorum. Millennium ayda bir yayımlanan küçük bir dergi. Ama sonuçta biz rakibiz."
"Bunun bir önemi yok. Millennium'un yazı işleriyle bir ilgim kalmayacak. Yalnızca hissemi satmak istemiyorum. Yani yönetimde kalacağım."
"İyi, sanırım bu sorunu çözebiliriz." Nisan'ın ilk haftası ayrıntıları konuşup sözleşme yapmak üzere anlaştılar. Mikael Blomqvist, Malin'le birlikte hafta sonu hazırladıkları şüpheliler listesini okurken dejavüye kapıldı. Doug Svensson'ın kitabında 37 kişiye ağır suçlamalar yöneltilmişti. Bunlardan 21'i seks müşterisiydi. 2 yıl önce Hedestad'da benzer bir şey yaşamıştı. Bir katilin izini sürerken yaklaşık 50 şüpheliyle karşılaşmış, içlerinden hangisinin katil olduğu üzerine epeyce kafa yormuştu. Salı sabahı 10 civarında Malin Eriksson'u el işaretiyle yazı işlerindeki odasına çağırdı. Kapıyı kapatıp oturmasını rica etti. Bir süre sessizce oturup kahve içtiler. Mikael 37 kişilik listeyi Malin'in önüne sürdü.
"Ne yapacağız?" dedi Malin.
"Önce 10 dakikaya kadar bu listeyi Erika ile birlikte gözden geçireceğiz. Sonra her isim üzerine etraflı bir şekilde düşüneceğiz. Kim bilir, belki de katil bunlardan biridir. Nasıl inceleyeceğiz? Kitapta bahsi geçen 21 müşteri üzerinde duracağız. Bunların kaybedeceği şeyler diğerlerinden çok daha fazla. Doug'ın izinden gidip hepsini teker teker ziyaret edeceğim."
"Tamam. Senden iki şey istiyorum. Henüz kimliklerini açığa çıkaramadığımız 2 müşteri ve 5 pezevenk var. Önümüzdeki günlerde ilk işin bunları açığa çıkarmak olsun. İsimlerden bazıları Mia'nın çalışmasındaki isimlerle çakışıyor. Belki onun yazdıklarından gerçek isimlere dair ipuçları bulabiliriz."
"Tamam. İkinci olarak Lisbeth'in vasisi Buyurman hakkında çok şey bilmiyoruz. Gazetelerde bir şeyler yayımlandı ama tahminimce yarısı palavradır. Yani geçmişini kazacağım."
"Tam da öyle. Hiçbir şeyi atlama."
Harriet Wanger öğleden sonra 5 civarında Mikael'i aradı.
"Konuşmaya vaktin var mı?"
"Birkaç dakika."
"Aranan şu kız. Beni bulmana yardımcı olan kız değil mi?"
Harriet ile Lisbeth hiç karşılaşmamışlardı.
"Evet," dedi Mikael. "Seni arayıp bilgilendiremediğim için özür dilerim. Aranan kız o."
"Peki bunun anlamı ne?"
"Seni ilgilendirecek bir durum yok, umarım."
"Ama beni ve 2 yıl önce yaşananları biliyor."
"Evet, öyle."
Harriet bir süre sustu.
"Harriet, ben onun cinayet işlediğine inanmıyorum. Bana göre suçsuz. Lisbeth Salander'a güvenirim."
"Gazetelerin yazdıklarına bakılırsa..."
"Gazetelerin ne yazdığına boş ver. Bu kadar basit. Ayrıca senin sırrını açığa vurmama sözü verdi. Ölene kadar sözüne sadık kalacaktır. Sözünün eri bir kızdır o. Ya düşündüğün gibi değilse?
Bilemiyorum Harriet. Gerçekte neler olup bittiğini anlamak için elimden geleni yapıyorum.
İyi o zaman. Endişelenme.
Endişelenmiyorum ama kendimi en kötü senaryoya hazırlamalıyım.
Sen nasılsın?
Pek iyi sayılmam. Cinayetten sonra başımızı kaşımaya vakit bulamadık.
Mikael, şimdi Stockholm'dayım. Yarın Avustralya'ya uçacağım. Bir ay yokum.
Öyle mi?
Her zamanki oteldeyim.
Bilemiyorum, birkaç parçaya bölündüm. Gece de çalışacağım. Yani arkadaşlığımdan keyif almazsın.
Keyif almam gerekmiyor. Gel de biraz dinlen.
Mikael gece saat 1'de evine girdi. Çok yorgundu. Her şeye boş verip hemen yatmayı düşünüyordu ama bilgisayarın başına geçip e-postalarını kontrol etti. Lisbeth Salander dosyasını açtı ve yepyeni bir belge keşfetti. Belgenin adı Till McBlom'du. Yani başında da Till Sally yazıyordu.
Mikael birdenbire karşısında böyle bir belge görünce çok şaşırdı.
O burada. Lisbeth Salander benim bilgisayarıma girdi. Belki de hala bağlı olabilir. Dosyaya iki defa tıkladı. Neyle karşılaşacağından emin değildi. Bir mesaj, bir cevap, suçsuzluk beyanı, bir açıklama. Lisbeth'in Mikael'e gönderdiği cevap sinirlendirecek kadar kısaydı. Bütün mesaj dört harften ibaretti. Zala.
Mikael gözlerini bu isme dikti. Doug Svensson öldürülmeden 2 saat önceki son telefon konuşmalarında Zala'dan bahsetmişti.
Ne demek istiyor Lisbeth?
Buyurun, Doug ve Mia'yı birbirine bağlayan bu Zala mı?
Nasıl? Niçin? Kim bu adam?
Lisbeth bunu nasıl biliyor?
Bu işe nasıl karıştı?
Kontrol etti. Belge bilgisayarına yaklaşık 15 dakika önce yüklenmişti. Birden gülmeye başladı. Belgenin sahibi Mikael Blomkvist gibi görülüyordu. Lisbeth, onun bilgisayarında lisanslı Word programıyla doküman yaratmıştı. Bu e-postadan daha güvenliydi. Geride iz sürülebilecek bir IP adresi de yoktu. Aslına bakılırsa Mikael internet üzerinden Lisbeth'in izlenemeyeceğinden kesinlikle emindi. Lisbeth Salander şüphesiz onun bilgisayarında hostile takeover yapmıştı. O bu deyimi kullanırdı.
Pencerenin kenarına dikilip belediye binasına bakarken Lisbeth'in tam o anda kendini izlediği duygusuna kapıldı. Sanki bilgisayarının ekranından ona bakıyordu. Belki şu anda Lisbeth dünyanın uzak bir köşesindeydi ama Mikael onu yakınında hissediyordu. Bir süre düşündükten sonra bilgisayarın başına oturup Sally 2 adını verdiği yeni bir Word belgesi açtı. Kısa bir mesaj yazdı.
Lisbeth, dünyanın en zor insanı. Şu Zala denilen adam kim? Bağlantı o mu? Doug ve Mia'yı kimin öldürdüğünü biliyor musun? Öyleyse bana söyle. Bu lanet sorunu çözer, sonra da eve gidip uyuruz. Mikael.
Lisbeth hala Mikael'in bilgisayarındaydı. Cevap 1 dakika içinde geldi. Masasının üzerindeki dosyada yeni bir belge belirdi. Bu belgenin adı Kalle Blomkvist'ti.
Gazeteci olan sensin, araştır.
Mikael'in kaşları çatıldı. Nefret ettiğini bile bile lakabını kullanarak ona sataşıyordu Lisbeth. Üstelik en küçük bir ipucu bile vermemişti. Mikael, Sally 3 adıyla yeni bir belge açıp masa üstüne kaydetti.
Lisbeth,
bir gazeteci bir şeyler bilen insanlara soru sorarak araştırma yapar. Doug ile Mia'nın niçin ve kim tarafından öldürüldüklerini biliyor musun?
Biliyorsan bana anlat. İzleyebileceğim bir ipucu ver.
Mikael,
birkaç saat boş yere cevap bekledi. Saat 4'te morali bozulmuş vaziyette bilgisayarın başından kalkıp yatmaya gitti.
19. Bölüm 30 Mart, Çarşamba, 1 Nisan, Cuma. Mikael Blomkvist, Çarşamba gününü Doug Svensson'ın belgelerini tarayarak Zala hakkında yazılanları ortaya çıkartmakla geçirdi. Tıpkı Lisbeth'in daha önce yaptığı gibi Doug'ın bilgisayarında Zala dosyasını keşfetti. Oradaki Irene P., Sandstrom ve Zala adlı 3 belgeyi baştan sona okudu ve Lisbeth gibi o da Doug Svensson'ın Gulbrandsen adlı bir polisten bilgi aldığını öğrendi. Bu polis memurunun izini sürdü ve Södertalje Emniyet Amirliği'nde buldu. Telefonla ulaşmaya çalıştı.
görev icabı seyahate çıktığını ancak pazartesi döneceğini öğrendi. Mikael, Doug Svensson'ın Irene P.'ye epeyce vakit ayırdığını gördü. Otopsi raporlarından kızın işkence edilerek vahşice öldürüldüğünü öğrenmişti. Cinayet Şubat sonunda işlenmişti. Polisin elinde katilin kimliğine dair bir ipucu yoktu. Yalnız kızın fahişelik yaptığı göz önüne alınarak katilin müşterilerinden biri olabileceği varsayımından hareket edilmişti. Mikael, Svensson'ın Irene P. hakkındaki belgeyi niçin Zala dosyasına kaydettiğini merak ediyordu. Demek ki Zala ile Irene P. arasında bir bağ kurmuştu ama yazdığı metinde bu tür referanslar yoktu. Başka bir deyimle Doug Svensson bu bağlantıyı zihninde kurmuştu. Zala belgesi o kadar kısaydı ki daha çok çalışma notları gibi görünüyordu. Mikael, Zala'nın eğer böyle biri gerçekten varsa suç dünyasında bir tür hayalet gibi anıldığını fark etmişti. Belgeyi kapatıp başını kaşıdı. Mia ve Doug cinayeti beklediğinden çok daha karmaşık görünüyordu. Üstelik durmadan yeni şüphelere kapılıyordu. Asıl sorun Lisbeth'in bu cinayetlere karıştığı tezini kesin olarak reddedememesiydi. Duygularına göre Lisbeth'in Enskedi'ye gidip iki arkadaşını öldürmesi akla uygun değildi. Ama Lisbeth'in bu tür bir şeyi yapmak için yeterli donanımı vardı. Bunu biliyordu. Hackerlık yeteneğini kullanarak birkaç milyar kron gibi uçuk bir miktara el koymuştu. Mikael, Lisbeth'in bilgisayar alanındaki yeteneğini Erica Berger'e anlatmanın dışında, bunun için onun onayını almıştı, sırlarını hiç kimseye açık etmemişti. Bu cinayetleri Lisbeth'in işlediğine inanmak istemiyordu. Ona hiçbir zaman ödeyemeyeceği borçları vardı. Lisbeth yalnızca hayatını kurtarmamış, Hans Wenström'ün başını altın bir tabakta sunarak Mikael'in kariyeriyle birlikte Millennium dergisini de kurtarmıştı. Lisbeth'a büyük bir sadakati vardı. Er ya da geç yakalanacağını biliyordu. Suçlu ya da suçsuz, ona kesinlikle yardım edecekti. Aynı zamanda Lisbeth hakkında hiçbir şey bilmediğini kabul ediyordu. İsveç'in en saygın psikiyatri kurumlarında tedavi görmüş, gayrimümeyyiz ilan edilmişti. Bütün bunlar psikolojik bir soruna işaret ediyordu. Son günlerde basında görüşlerine sık başvurulan Uppsala St. Stephans Psikiyatri Kliniği'nin başhekimi Peter Telobrian, kişi bilgilerini koruma yasası nedeniyle açıkça Lisbeth'in adını vermese bile ülkedeki psikiyatrik bakım sisteminin çökmesi hakkında konuşurken dikkate alınması gereken şeyler söylemişti. Telobrian yalnızca İsveç'te değil, uluslararası platformda da saygın bir uzmandı. Konusunda ikna ediciydi. Cinayete kurban gidenler ve ailelerine sempatiyle yaklaşırken, Lisbeth için kaygılandığı da ortadaydı. Mikael acaba onunla mı ilişkiye geçseydi? Belki bir yardımı dokunurdu ama vazgeçti. Peter Telobrian, Lisbeth'a ancak yakalandıktan sonra yardım edebilirdi. En sonunda girişteki küçük mutfağa geçti. Üzerinde Muhafazakar Parti'nin logosu olan fincanla kahve alıp Erica Berger'in odasına girdi. Röportaj yapacağım seks işçisi ve pezevenklerin listesini çıkarttım. Epeyce kabarık dedi. Erica endişeyle iç çekti. Bu listedeki herkesi ziyaret etmem bir iki haftamı alır. Strangnas'tan Norrköping'e kadar geniş bir alana yayılmışlar. Arabaya ihtiyacım olacak. Erica çantasını açtı. BMW'sinin anahtarını çıkarıp Mikael'e verdi. Sen ne yapacaksın? Sorun değil. İşe gelirken pek araba kullanmıyorum. Sıkışırsam Gregor'ın arabasını alırım. Teşekkürler. Tabii bir koşulum var. Öyle mi? Şu ziyaret edeceğin adamlardan bazıları tam anlamıyla gangster. O pezevenkleri Mia ile Doug'ı katletmekle suçlayacaksan yanına şunu almanı ve hep ceketinin cebinde taşımanı istiyorum. Masanın üzerine bir kutu göz yaşartıcı gaz koydu. Bunu nereden aldın? Geçen yıl Amerika'dan aldım. Kadınlar geceleri silahsız dolaşacak değiller herhalde. Eğer bunu kullanırsam yasa dışı silah taşımaktan başım belaya girer. Senin ölüm ilanını yazmaktan daha iyidir. Mikael, bunu anlayabiliyor musun bilemiyorum. Bazen senin için endişeleniyorum. Bak sen, gözünü budaktan esirgemiyorsun. Herhangi bir aptallıktan caymayacak kadar da inatçısın. Mikael gülümsedi. Eline aldığı göz yaşartıcı gaz kutusunu tekrar masaya koydu. Beni düşündüğün için teşekkürler ama buna ihtiyacım yok. Mike, ısrar ediyorum. Endişelenme, ben hazırlığımı yaptım. Ceketinin cebinden teneke bir kutu çıkarttı. Bu bir göz yaşartıcı gaz kutusuydu. Lisbeth'in çantasında bulduğu günden beri hep yanında taşıyordu. Bublanski, Sonya Modig'in odasının kapısını tıklatıp içeri girdi. Yazı masasının önündeki ziyaretçi koltuğuna oturdu. Doug Svensson'ın bilgisayarı dedi. Bunu ben de düşündüm dedi Sonya. Svensson ile Bergman'ın hayattaki son günlerinde yaptıklarının bir dökümünü çıkarttım. Hala boşluklar var ama Doug Svensson o gün Millennium'un yazı işlerine hiç uğramamış. Bununla birlikte öğleden sonra saat 4 civarında şehir merkezine inmiş. Orada eski bir okul arkadaşıyla karşılaşmış. Tesadüfi bir karşılaşma. Drottninggatan'da bir kafeye oturmuşlar. Okul arkadaşı Svensson'ın sırt çantasında bir dizüstü bilgisayar olduğundan çok emin. Bilgisayarı görmüş, hatta üzerine yorum yapmış. Ve akşam saat 11 civarında öldürüldükten sonra bu bilgisayar sırra kadem basmış. Öyle. Sence bu ne anlama gelir? Belki başka bir yeri daha ziyaret etmiş, bir nedenle orada bırakmış ya da unutmuştur. Sence bu ne kadar gerçekçi? Pek değil. Belki servise ya da tamire bırakmıştır. Ya da belki de bizim bilmediğimiz bir çalışma mekanı daha var. Örneğin daha önce St. Eric's Plan'daki serbest çalışanlar ofisinde bir masa kiralamış. Evet, belki de katil almıştır. Armanski'ye göre Salander sıkı bir bilgisayar uzmanıymış. Öyleymiş diye başını salladı Sonya. Blomqvist'in teorisine göre Doug ile Mia, Doug'ın üzerine çalıştığı haber nedeniyle öldürülmüşler. Bu çalışmada büyük ihtimal bilgisayarında kayıtlıdır. Biz olayların gerisindeyiz biraz. Üç cinayet gerisinde izlenilecek bir sürü ipucu bırakıyor. Bunların hepsine yetişemiyoruz. Doug Svensson'ın Millennium'daki çalışma odası henüz adam gibi aranmadı. Bu sabah Erika Berger'le konuştum. Yazı işlerine gidip Doug'ın geride bıraktıklarını incelemediğimize şaşırmış. Salander'ı en kısa zamanda yakalama düşüncesine biraz fazla saplandık ama hala elimizde katilin o olduğuna dair ikna edici bir neden yok. Yarın sabah Millennium'da buluşmak üzere Berger'le anlaştım. Teşekkürler. Mikael, perşembe günü yazı masasının başında oturmuş, Malin Erickson'la konuşurken yazı işleri odasında telefon çalmaya başladı. Kapı aralığından Henry Cortez'in telefona doğru gittiğini gördüğünden ilk başta aldırmadı. Sonra birden Doug Svensson'ın masasındaki telefonun çaldığını fark etti. Sözünü yarıda bırakıp ayağa fırladı. ''Dur, sakın açma!'' diye bağırdı. O bağırdığında Henry elini ahizeye uzatmıştı. Mikael odasından dışarı fırladı. ''Şu lanet olası uydurma şirketin adı neydi?'' ''Indigo Pazar Araştırma.'' ''Indigo Pazar Araştırma, ben Mikael, nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Şey, benim adım Gunnar Bjork, cep telefonu kazandığımı yazan bir mektup aldım.'' Kutlarım dedi Mikael Blomqvist. Sony Ericsson'un en son modeli. Bedava mı? Bedava. Ama hediyenizi alabilmeniz için bir takım soruları cevaplamalısınız. Değişik şirketler adına pazar araştırması ve analizler yapıyoruz. Görüşmemiz bir saatinizi alabilir. Eğer katılırsanız ayrıca 100 bin kron kazanma imkanı da elde edebilirsiniz. Anlıyorum. Telefonda yapabilir miyiz? Maalesef. Araştırma için değişik şirket sembollerine bakıp onları tanımlamanız gerekiyor. Ayrıca sizin ne tür reklam resimlerinin etkilediğini anlamak için değişik resimler göstereceğiz. Bunun için çalışanlarımızdan birini size göndermemiz gerekiyor. Ya, peki ben nasıl seçildim? Biz her yıl birkaç kez bu tür araştırmalar yaparız. Bugünlerde sizin yaşlarınızda başarılı erkekler üzerinde yoğunlaştık. Kimlik numaralarından rastgele seçim yaptık. Gunnar Bjork en sonunda Indigo Pazar Araştırma Şirketi'nden biriyle buluşmayı kabul etti. Hastalık raporu almıştı. Smadalöre'de bir yazlıkta dinleniyordu. Yolu tarif etti. Cuma sabahı buluşmak için anlaştılar. ''İşte bu kadar!'' diye bağırdı Mikael ahizeyi yerine koyduğunda. Havaya bir yumruk savurdu. Malin Erickson ve Henry Cortez göz ucuyla birbirlerine baktılar. 33. ayrımın sonu. Sayfa 371. Devamı 34. ayrımda.